Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aleyna lel-huda ve inne lana lel-ahirete vel-ula fe enzertukum naran telavva. La yasla illa al-ashqa al-ladhi kazzaba wa tawalla wa الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten son da ilk de, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak Kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte İran'ın Kerman eyaletinde Sircan kentine giderek turistik cazibeleri ve de yöresel nefis yemeklerinden Sircan pilavı ve gatorbenenin malzemeleri ve yapılışı ile tanışacağız.
Sircan kenti Kerman eyaletinin ikinci büyük kenti olarak ılıman ve yüksek bir ovada bulunuyor. Bu kent birçok maden ve su kanatları vardır ve tarihi bir kent sayılıyor. Sircan adı ile güzel ve bir o kadar da dinlemeye değer hikayesi Sasaniler dönemine dayanıyor. Bu bölgede birçok su kanadının varlığı bölgede su sıkıntısının yaşanmamasına sebep olmuştur. Bu yüzden de buraya Sirgan veya Sirkan denilmiş, zamanla da Sircan yani kanattan doymuş olan Sirab olarak değişmiştir. Tabii bazıları da kan veya kan kelimesinin de maden anlamında olduğu ve kentte de birçok madenin bulunduğu için madene doymuş olarak da Sircan adının aldığı düşünülüyor.
Tarihçiler Sircan kentinin mazisinin M.Ö. 247 yılına yani Eşkaniler dönemine dayandığını belirtiyorlar. Günümüz kentin 9 kilometre mesafesinde yer alan eski kent, miladi 1394 yılına kadar bayındır bir kentmiş. Fakat Timuriler ve Gazneviler döneminde iki kez düşmanın saldırısına uğradı ve yıllar sonra yani 1786 yılında Mirza Said Kelantar, Bemid Bahçesi'nin güneyinde Saidabad olarak bilinen bir köy inşa etti. Saidabad ise tam da günümüz Sircan kentinin bulunduğu yerde inşa edildi.
Sircan halkı çeşitli halı ve İran'ın değerli el sanatlarından olan petedüzi konusunda usta insanlardır. Öyle ki Sircan dünya kilim kenti olarak da tanınıyor. Kilim şiriki piç Sircan'ın özel kilimidir ve UNESCO'da dünya mirası olarak da kayıtlara alınmıştır. Sircan kilimi çok güzel ve farklıdır. Öyle ki burada birbirine tamamen benzer yani desen olarak çift olarak örülen iki kilim bulamazsınız. Aslında bölgede kilim dokuyanlar ortaklaşa bir kilim dokurlarsa ona şiriki piç derler.
Diğer kilimlerde atkı ipleri ürünün oluşumuna neden olur ama bu kilimde atkı dokuda rol oynamaz ve ipleri birbirine bağlar ve ipleri daha güçlü hale getirir. Böylece atkı ipliğe takılır ve görünmez. Bu da Sircan kiliminin en bariz özelliğidir. Sircan kilimlerinin ikinci özelliği ise tıpkı halı gibi düğüm atarak dokunmasıdır. Diğer kilimler bir tek düğüm ile dokunurken bu kilimler iki düğümle dokunur.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin birinci bölümünde sizlere Sircan kentinin tarihi ve el sanatlarından söz ettik. Şimdi sıra yöresel yemekleri tanıtmaya geldik. Fakat daha önce buranın bol ürünlü fıstık bahçelerine uğramak istiyoruz.
Fıstık, Kerman eyaletinin en önemli ve bilinen ürünüdür. Fıstığın ana yurdunun İran ve etrafındaki bölgeler olduğunu bilmekte yarar var. Fıstık bitkisi olumsuz çevre koşullarına çok dayanıklıdır. Bu bitki eksi 20-30 santigrat dereceye kadar soğuğu ve artı 50 santigrat dereceye kadar yüksek ısıya dayanabilir. Üstelik susuz ve kuru toprağa ve suyun tuzlu olmasına karşı da dayanıklıdır. 28 gram fıstık iyi miktarda lif, protein, potasyum, çinko, fosfor, B6 vitamini ve manganez içerir. Üstelik fıstık tüm kuru yemişler arasında en yüksek miktarda antioksidana sahiptir. Fıstık yaz aylarının sonlarında toplanır. Kerman fıstığı İran'da tarım alanı ve üretim açısından birinci sırada yer alırken bölgenin en değerli ve en sevilen hediyelik yiyeceğidir.
Şimdi sizlere Sircan'ın en sevilen yöresel yemeklerinden Sircan pilavın malzemeleri ve yapılışı ile tanıştıracağız. Önce malzemeler. Bu pilav için bir ölçek pişmiş bezelye, iki ölçek pirinç, bir adet tavuk göğsü, bir soğan, yarım ölçek yağ, bir ölçek zirinç, bir ölçek doğranmış havuç, bir yemek kaşığı ince kesilmiş turunç kabuğu, bir yemek kaşığı kimyon, bir ölçek pişmiş mısır, bir ölçek dilimlenmiş fıstık, üç ölçek su, bir yemek kaşığı şeker, ayrıca istenen miktarda tuz ve biber.
Tahran Radyosu.
Aslında Sircan pilavı daha çok Kazvin'in Murassa pilavı ile, yani mücevherli pilavına benziyor. Hazırlanması için önce tavaya yağınızı koyun, temizlenmiş, derisi soyulmuş ve küp doğranmış tavuk göğsünü yağda iyice soğanlarla birlikte kızartın. Ardından küp doğranmış havuçları ekleyin ve biraz su ile pişirin. Havuçlar pişince bu sefer daha önceden biraz kaynatarak acısını aldığınız turunç kabuklarını, mısır, bezelye ve dilimlenmiş fıstıkları yağda hafif çevirin. Tavuğu ekleyin ve altını kapatın. Tencerenize suyu koyun ve kaynamasını bekleyin. Kaynayınca daha önceden tuzlu suda beklettiğiniz pirinci kimyonla beraber kaynar suya dökün ve pirincin hafifçe pişmesini bekleyin. Ardından süzgeçten geçirin ve pişirme tencerenin içine biraz yağ koyup tencerenin dibine İran'ın her zaman pişirilen pilavı gibi lavaş ekmeği veya yuvarlak şeklinde dilimlenmiş patates koyup üzerine pilav ve tavuklu malzemeden bitene kadar kat kat tencereyi doldurun. Pilavı deme bırakın. Bu arada küçük bir tencereye tereyağı koyup zirinçleri şeker ve safran ile hafif tereyağında kızartın. Pilav demlendikten sonra servis tabağına alınca zirinçle süsleyebilirsiniz.
Sircan yöresel yemekleri ise Kerman yöresinin diğer yemekleri gibi bölgenin ürünlerinden hazırlanıyor ve genelde özü sıcaktır. Yöre halkı genelde yemeklerin yanında baklava, yöresel tatlılardan komaç, sehen ve kolompe gibi tatlıları tüketiyorlar. Sircan yöresinin en sevilen ve özel yemeklerinden biri katokbene ve abbenedir. Bu yemek Atlantik fıstığı taneleri ile pişirilir. Bu yemeğin hazırlanmasına geçmeden önce Farsça bene olan Atlantik fıstığı ağacı ile tanışalım. Bu ağaç geç gelişen ve dağlık bölgede yeşeriyor. Meyvesi Farsça'da bene deniliyor.
Atlantik fıstığı meyvesinin özü sıcak ve kurudur. Bu yüzden soğuk hava mevsimlerinde kullanılır. Ağacı ise birçok faydası vardır. Ağacın ahşap kısmı çok güçlü ve dayanıklıdır. Yaprakları ise vejeteryenler tarafından büyük ilgi görüyor. Taneleri ise yuvarlak ve sert ve ahşap gibi bir kabuktadır. pek çok tedavi özelliği olan reçineli bir bitki olan terebentin bu ağaçtan üretilir.
Şimdi katuk beni yapımı ve gerekli malzemelerine geçelim. Bunun için 500 gram beni tanelere bir yemek kaşığı tuz ve ölçeğin 1/4 ile nar suyu gerekiyor. Önce uygun bir tencereye öğütülerek un haline gelen beneyi tuz ile karıştırıyoruz. Bu işlem için uygun bir kav veya tencere seçmenin büyük önemi vardır. Bölge halkı tagar dedikleri içi sert ve ağzı geniş olan özel seramik bir kap kullanıyorlar. Şimdi un halinde tuz ile karıştırılan beneye bir yemek kaşığı ılık su ekliyor ve malzemeyi el ile sert bir hamur haline gelecek şekilde karıştırarak yoğuruyoruz. Hamurun sert olması gerekiyor. Gerçi yoğurması zor olur fakat daha sonra yağ kusmasını engeller. Bu yüzden de yoğurmak için az bir su ile başlamak daha iyi olur. Gerekirse su daha sonra azar azar eklenir. Böylece beni yağ püskürene kadar yoğrulur ve yağ başka kaba aktarılır.
Bu aşamada bir ölçek ılık su, yağ alınmış sert hamura eklenir ve iyice karıştırılır. Öyle ki beni ve tuz suda erisin ve kabukları gibi sert tortusu dibe çöksün. Bu durumda karışımı ince bir elekten geçirin. Süzgeçten geçen sıvıya bu sefer bir kenara aldığınız yağ ekleyin ve kaşıkla karıştırın. İçini ekmek doğrayarak afiyetle yiyin. Bu yemeğin özü sıcak olduğu için genelde ekşi nar suyu ile servis edilir. Katuk beni Kerman eyaletine ilaveten Güney Horasan bölgesinde de hazırlanır. Fakat hazırlama tarzı farklı olabilir.
Muhterem dinleyiciler, bir sohbetimizin de daha sonuna geldik.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı parstoday.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Edebiyat Yelpazesi. Değerli dinleyiciler, Edebiyat Yelpazesi adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Bugünkü programımızda şair Enveri'nin hayatı ve şiir anlayışı üzerinde duracağız. İfadettin Muhammed bin Muhammed Enveri Ebiverdi, Miladi 12. yüzyıl ikinci yarısının ünlü şairlerinden ve Fars şiiri üslubunun değişmesi noktasında çok açık bir şekilde etkin olan kimselerdendir. Mahlası kendisinin söylediği ve çağdaşlarının şiirlerinde zikretmiş oldukları üzere Enveri'dir. Fakat Devlet Şah'ın Tezkiret-ü Şuara'da naklettiğine göre mahlası ilk önce Enveri'nin şehrinin yani Ebiverd'in bulunduğu Haveran çölüne mensup olması nedeniyle Haveri'ydi. Daha sonra kendi üstadı Ammare'nin buyruğuyla bu mahlası terk etmiş ve Enveri mahlasını almıştır. Aynı rivayeti Hidayet Mecmaul Fusaha'da tekrar etmiştir. Her halükarda Enveri'nin mahlasını başkalarının kendisine verdiği ve kendisinin bunu seçmediği kesindir. Nitekim bir kasidesinde şöyle demiştir. Büyükler Enveri lakabını bana verdiler ancak felek beni zamanın Hakan'ı olarak çağırır. Enveri'nin gençlik yılları Tus'ta ilim tahsil etmekle geçti. Son derece üstün bir noktaya ulaştığı edebiyattan öteye felsefe ve matematiğe yöneldi. Bu bilimlerle uğraşmasına rağmen şiirde de önemli bir başarı elde etti. Daha gençliğinde Sencer'in sarayına adım attı ve ömrünün büyük bir bölümünü bu sultanın sarayında ve hizmetinde geçirdi. Nitekim kendisi de bu savaşçı padişahı övdüğü bir kasidesinde şöyle der. 30 yıl hizmetin karşılığında elbet sonunda bir saygı gerekir. Huzurdaki 30 yıllık hizmet boşa geçmez. Buna göre onun Sultan Sencer'in sarayına girişi bu padişahın saltanatının ilk yıllarında gerçekleşmiş olmalıdır. Nitekim eserleri okunduğunda ortaya çıkan şey Sencer'den sonra da hayatta kalmış ve Oğuzların egemenliği döneminde sorunlarla karşılaşmış. Çaresiz olarak 1187 yılında ölünceye kadar Horasan emirlerini ve ileri gelenlerini övmekle hayatını sürdürmüştür. Enveri İran'ın en büyük şairlerinden ve yaşamının devam ettiği dönemde şiir noktasındaki üstatlık ve hünerinin kesin olduğu kimselerdendir. Ondan sonra gelen bütün şairler kendisini üstat ve üstün makam sahibi biri olarak nitelendirmiştir. Nitekim Avfi Lubabul Elbab'da şöyle der. Bütün kasideleri sanatlı ve tabidir. Hiç kimse onlar üzerine çıkamaz. Akıcı ve zamanın konuşma diline yakın bir lehçeye yakın olan sözlerde dakik ve zor anlamları kullanma noktasında güçlü bir yapı, kuvvetli bir düşünce ve geniş bir maharete sahipti. Onun en büyük özelliği bu son zikredilen noktadadır. Yani şiirde günlük konuşma dilini kullanmasında ve ondan yararlanmasındadır. O bu şekilde öncekilerin adetlerinin tümünü şiirde kullandı ve yeni bir yol ve tarz ortaya koydu. Günlük konuşma diline dayanmasıyla birlikte sözün sade olmasına ve anlaşılmaz olmamasına dikkat çekti. Geniş Arapça kelimelerden yararlandı, hatta Arapça tam terkiplerini kullanmaya da riayet ederek birçok bilimsel ve felsefi kavramlardan yararlanarak dakik mazmun ve düşünceler, tahayyüller, teşbihler ve istiarelerle iç içe bir dil kullandı. Zaman zaman Enveri'nin sözleri sadelik konusunda öyle bir dereceye ulaşmaktadır ki sanki normal günlük konuşmaların bir bölümünü şiirinde olduğu gibi kullanmış izlenimini vermektedir. Şunun gibi, akla dedim ki ey dünya maksadının gayesi, senin yakınında olup da yok olmayan bir şey yoktur. Dedim ki bu ikisinden biri Şihabettin'den başkası değil, diğeri ne dedim? Hasan-ı Meduddur dedi. Dedim ki yanıltma bu nereden olabilir dedi ki aklın ikisi hem şahittir hem de meşhud. Evet, zaman zaman da ince ve zor anlamları içermesi nedeniyle, akıcı sözlere sahip olmasıyla birlikte onları anlamak o kadar zorlaşır ki, şerh ve açıklamaya muhtaç olur. Bu boyutla birlikte Enveri'nin şiirde bilimsel anlamlarda kullanması, çeşitli bilimlerdeki kavramları kullanması, özellikle astronomi ve heyet bilimlerinden ince konuları seçmesi, onun divanına değişik şerhlerin yazılmasını gerekli hale getirdi. Muhammed bin Davud el-Alevi Sadabadi'nin yaptığı şerh, yine Ebu'l-Hasan Ferahane'nin Sadabadi'den sonra yazdığı şerh gibi. Enveri kendi sözünün sadelik ve akıcılığını aşkın, ince hayallerle karıştırdığında tabii ve çekici güzel şiirlerini oluşturuyordu. Haklı olarak gazel konusunda onu, gazeli Sadi'den önce Zahiri, Faryabi gibi kemal ve letafet derecesinin en üst noktasına yaklaştırmış olan ve bu zor yolu şiirde Sadi'den ince bakışlı düşünceler, dakik ve yüce hayallerinin gezinti yeri haline gelmesine hazır hale getiren kimseler arasında saymak gerekir. Enveri kıta söyleme noktasında da gücünü göstermiş ve şiirin bu türünde övgü ve hicivden tutun da vaaz ve temsile kadar ki tüm dallarda mana kısımlarını ve toplumsal eleştirileri en iyi şekilde kullanmıştır. Kendisinden sonra çok az kişinin bu dalda onun seviyesine ulaşabildiği bir tarz oluşturmuştur. Her halükarda Enveri kaside, gazel ve kıtada İran şairlerinin başında gelenlerinden olup Fars dili ve edebiyatının sağlam taşlarından birisi oldu. Hatta Fars şiirinin üç peygamberinden biri olarak kabul edilecek bir dereceye ulaştı. Nitekim bu konuda onun hakkında şöyle demiştir. Her ne kadar bir daha peygamber gelmeyecekse de şiirde üç kişi peygamberdir. Bu herkesin kabul ettiği ve inandığı bir sözdür. Firdevsi, Enveri ve Sadi. Konuyla ilgili edebiyat uzmanı Sayın Doktor Ahmet Yeşil'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Sizleri ve değerli dinleyicilerinizi tekrardan saygı ve sevgiyle selamlarım. Bu haftaki programımızda edebiyatının önemli, İran edebiyatına katkısı bulunan, İran edebiyatında kendisinden sonra birçok şairi etkileyen, hatta İran edebiyatında bazı önemli gelişmelere sebep olan ve dönüm noktası sayılacak şairlerden biri olan Enveri hakkında konuşmak istiyorum. Enveri sizin de bildiğiniz gibi 5. ve 6. yüzyılda yaşamış önemli şairlerden biridir. Tabii Enveri'nin en önemli özelliği eserlerinde en fazla gündeme gelen kasideleridir. Kasidelerle tanınmış bir şairdir. Tabii bunun yanı sıra kasidelerinin yanı sıra birçok gazeli bulunmaktadır. Enveri'nin özelliği bundan kendisinden önce de yazılmış olan gazeller ve gazel yazılma tekniklerinin biraz dışına çıkarak bugün ta Sadi'den sonra meydana gelen yazılan gazellere büyük örnek olmuş, onları yönlendirmiş bir şairdir diyebiliriz. Bu açıdan Fars dilinin önemli, Fars edebiyatının, İran edebiyatının önemli şairlerindendir. Kendinden önce Sanayi'den ta Sadi'ye kadar olan süreçte zaten o ikisinin arasında yaşanmış bir şiirdi. Gazel'in bir evrim geçirmesine, değişim geçirmesine en çok katkısı olan en önemli şairdir diyebiliriz. Burada önemli olan zaten Enveri ile ilgili söylenebilecek en önemli özellik gazellerinde kullanmış olduğu dili ve o dönemdeki kullanılan dili gazele yansıtmış olmasıdır. Enver'i daha çok kasideleriyle bilinir. Ama bundan kendisinden önceki dönemlerde yazılan gazellerdeki kullanılan dil, üslupta büyük bir değişime sebep olmuştur. Kendisinden sonra gelen en önemli şair ve yazarlardan biri olan Sadi'yi etkilemiş. Bunların daha kendisinden sonra gelecek gazellere bir yön vermiş bir şairdir. Enver'in kasideleri almış olduğu eğitim, bildiğiniz gibi o dönemde şairler var bir şekilde yetişen bir şairler değildi. Almış oldukları dini ve diğer bilimlerdeki eğitimleri genelde şiirlerine aktaran şairlerdi. Enver'in kasidelerinde bu tabii almış olduğu ilmin temeli neyse onları tabii kasidelerinde görmek mümkün. Bu sebepten dolayı kasideleri genelde şerh edilmeye, anlatılmaya, tefsir edilmeye muhtaç eserlerde kullanmış olduğu diliyle, içinde aktarmış olduğu konular itibariyle şerh edilmeye ihtiyaç duyulan eserlerdi. Buradaki en önemli diğer özelliği gazellerinde kullanmış olduğu dil, o dönemde kullanılan sade, akıcı bir dil ve genelde kasidelerinde sıkça kullandığı Arapça kelimelerin, Arapça ibarelerin yerine gazellerinde daha halkın kullanmış olduğu dile yakın, sade akıcı bir dil kullanması ve gazelle kasidenin arasındaki o farklılıkların tamamen belirgin hale gelmesini sağlayan önemli bir şairdir. Ve bu sebepten dolayı ileride yazılmış, Sadi tarafından yazılmış olan şiirlerde de Enver'in kullanmış olduğu o sözlere, o mefhumlara, o yöntemlere cevaben şiirler bulunmaktadır. Yani birçok önemli şaire yol göstermiştir diyebiliriz. Bu Enver'in en büyük özelliğidir. Gazellerinde genelde zaten bildiğiniz gibi aşk şiiri olduğu için diğer şairlerde gözüken irfani ve tasavvufi aşktan ziyade Enver'i de daha çok maddi aşk, yani insanların birbirlerine duymuş olduğu aşkın hislerini görmekteyiz. Bunların aktarıldığını görmekteyiz. En önemli özelliği dediğim gibi tezahür dedikleri kasidedeki giriş bölümünün ayrılması ve gazelle kasidenin arasındaki sınırların tam belirlenmesini en iyi şekilde aktaran şairdir. Hatta önemli üstadlardan merhum Furzan Ferfi'nin anlattığı gibi Enver'in kullanmış olduğu yöntemin, kullanmış olduğu dili, tarzı kendisinden bir yıl sonra daha iyi bir şekilde gelişerek, daha güzel bir şekilde kullanılmaya başladı. Bunda da tabii Enver'in çok büyük bir katkısı vardır. Sadi gibi büyük şairlerin etkilenmesine, yetişmesine sebep oldu. Şiirlerinde kullanmış olduğu edebi sanatlar, soru-cevap şeklinde kullanmış olduğu yöntemler daha sonra Sadi gibi ünlü yazarlar, şairler tarafından nezireler verilmesine, bunlara cevaplar verilmesine sebep olmuştur. Bu açıdan Enver'i İran edebiyatında en büyük edebiyatından biridir diyebiliriz. Bu sebeple incelenmesi ve bilinmesi gereken şairler.
Değerli dinleyiciler, bugün bizler için ayrılan sürenin sonuna geldiğimizden dolayı konuşmamızın devamını bir sonraki programımıza bırakıyor. Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde imamet meselesini açmaya devam etmek istiyoruz.
Velayet yüce Allah'a aittir. Allahu Teala tüm kullarının üstündedir ve yüce Allah bu velayeti vahiy emini ve risaletin taşıyıcısı ve sırlarının hazinesi olan peygamberine vermiş ve ardından o hazretin vasiyi Ali bin Ebu Talib'e sunmuştur ve hazret de yüce Allah'ın takdir ettiği bir ameli yerine getirirken onurlandığı şerefe sahip olan biridir ve o amel namazda rükû sırasında yüzünü sadaka vermektir.
Evet değerli dostlar, bugün yine İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den sonra Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın Resulullah Efendimizin halefi olması ile ilgili konumuza devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde bu konuyu Kur'an-ı Kerim ayetlerine istinad ederek masaya yatırdık. Örneğin geçen bölümde en son Maide suresinin 3. ayetinin tefsirini ele aldık ve Yüce Allah'ın bu ayette kafirlerin hüsrana uğradığını ve dinin tamamlandığını buyurduğunu beyan ettik. Yine tarihi belgelere göre o gün hicretin 10. yılının Zilhicce ayının 18. günüydü ve Allah Resulü o özel günde Hazreti Ali aleyhisselamı kendisinden sonra Müslümanların veliyi ve önderi olarak ilan etti. Ancak bundan başka bir hadise de Hazreti Ali aleyhisselamın velayeti ve önderliği meselesine işaret ediyor.
Bu macera şöyle gelişiyor. Günlerden bir gün fakir bir adam Medine'de Mescid-i Nebi'ye girdi ve camide bulunanlardan yardım talebinde bulundu. Fakat hiç kimse yoksul adamı umursamadı. Yoksul adam ellerini göğe doğru kaldırdı ve yüksek sesle Allah-u Teala'ya seslendi. Ya Rabbim sen şahit ol. Ben Resulullah'ın camiinde yardım talebinde bulundum ama hiç kimse bana cevap vermedi. O sırada Hazreti Ali aleyhisselam namaz kılmakta ve rükû halindeydi. Hazreti Ali aleyhisselam parmağıyla yoksul adama işaret etti. Yoksul adam öne geldi ve o hazretin parmağındaki yüzüğü çıkardı. Allah Resulü namazdan sonra yoksul adamdan sordu. Acaba sana kimse bir şey verdi mi? Yoksul adam Hazreti Ali'ye işaret ederek o adam şu yüzüğü bana verdi dedi. Allah Resulü bunun üzerine Hazreti Ali aleyhisselam hakkında duada bulundu. Resulullah'ın duası henüz bitmeden Maide suresinin 55. ayeti nazil oldu. Sizin dostunuz, veliniz ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler.
Ayetin nazil oluşunun şanı cüz'i farklarla beraber hemen hemen aynı şekilde Şii ve Sünni kaynaklarda yer alıyor. Gerçi tüm kaynakların söylediği şey birdir. Ehli sünnetin çok sayıda kitap ve kaynaklarında bu ayetin Hazreti Ali aleyhisselamın şanında nazil olduğu belirtilmektedir. Yine Resulullah'ın sahabesinden Abdullah İbni Abbas, Ammar Yasir, Ebu Zer Gaffari, Cabir İbni Abdullah Ensari, Bilal Habeşi, Uns bin Malik ve diğer birçok sahabede bu macerayı rivayet edenlerdendir. Müfessirler o güne kadar hiçbir Müslümanın rükû sırasında sadaka vermediğini ve Hazreti Ali aleyhisselamın bunu yapan ilk kişi olduğunu belirtiyor.
Öte yandan Ehl-i Sünnet'in de birçok önde gelen büyük şahsiyeti de kitaplarında ve eserlerinde bu maceraya işaret etmişlerdir. El-Gadir adlı değerli eserin sahibi Allame Emini bu macerayı Ebu İshak Salebi'nin tefsirinden naklettikten sonra bu ayetin nazil oluşunun şanını anlattığımız olay olduğunu eserlerinde beyan eden Ehl-i Sünnet'in çok sayıda tefsir ve hadis ustalarından söz ediyor. Teberi, Vahidi, Razi, Nişaburi, İbn Sabah Maliki, İbn Talha Şafii, Sebet İbni Cuzi ve Harezmi Allame Emini'nin söz ettiği bu müfessirlerden bazılarıdır.
Bazı müfessirler bu ayette veli sözcüğünün dost ve yaver anlamına geldiğini belirtiyor. Ancak bu ayet-i şerifede yer alan veli sözcüğü bu anlama gelmiyor. Zira dostluk ve yardım etmek sadece namaz kılan ve rükû sırasında infak edenlerle sınırlı değildir. Dostluk genel bir hükümdür ve tüm Müslümanları kapsar. Yani tüm Müslümanlar birbirini sevmeli ve birbirine yardımcı olmalıdır. Oysa bu ayette has bir sıfattan söz ediliyor ve belli bir kişiye işaret ediliyor. Eğer ayet sırf zekat vermeyi işaret etmiş olsaydı birçok insanı kapsardı. Zira birçok insan zekat verir. Ancak rükû sırasında zekat vermek herkesin yaptığı bir iş değildir ki bunu genel bir ilke olarak zikredelim. Aslında her tarafsız insan bu ayetin belli bir hadiseye ve belli bir insana işaret ettiğini anlayacaktır. Nitekim herkes de bu ayetin Ali bin Ebu Talib aleyhisselam hakkında olduğunu itiraf ediyor. Bu ayette veliden maksat, önderlik ve liderlik anlamına gelen velayettir. Özellikle bu velayet Resulullah'ın velayeti ve Allah'ın velayeti ile bir tutulmuş ve her üçü bir cümle ile beyan edilmiştir. O zaman bu ayetin üzerinde biraz düşünmekle gerçekte Yüce Allah'ın bu vasıflarla Resulullah'ın imamını ve halefini tanıtmak istiyor.
Bu ayete göre velayet Yüce Allah'a aittir. Allah-u Teala tüm kullarının üstündedir ve Yüce Allah bu velayeti vahiy emini ve risaletin taşıyıcısı ve sırlarının hazinesi olan peygamberine vermiş ve ardından o hazretin vasiyi Ali bin Ebu Talib'e sunmuştur ve hazret de Yüce Allah'ın takdir ettiği bir ameli yerine getirirken onurlandığı şerefe sahip olan biridir ve o amel namazda rükû sırasında yüzüğünü sadaka vermektir.
Bu öykü hakkında hatırlatılması gereken bir başka nokta, insanları ve şahsiyetleri tanıtırken farklı yöntemlerin kullanılmasıdır. İnsanlar tanıtmanın bir yöntemi o insanın sıfatlarını ve özelliklerini hatırlatmaktır. Böylece muhataplar bu özelliklerin müstakının kim olduğunu bulur. Kur'an-ı Kerim burada aynı yöntemi kullanmıştır. Yani Hazreti Ali aleyhisselamın adını zikretmeden o hazretin sıfatlarını beyan etmiştir. Gerçekte Kur'an-ı Kerim Hazreti Ali aleyhisselamdan başka hiç kimsede müstakı olmayan sıfatları ile söz etmiştir. Bu durum bir sınıfta bir öğretmenin sınıfın en seçkin öğrencisini anlatırken o öğrencinin sadece özelliklerini anlatması fakat adının hiç söz etmemesine benzer. Oysa öğretmenin saydığı sıfatlardan hareketle tüm öğrenciler öğretmenin kimi kastettiğini bilmektedir. Thank you.
Şimdi geçen birkaç programımızda ele aldığımız ayetlerin muhtevası, ayrıca İslam peygamberinin Hazreti Ali aleyhisselam hakkındaki değerli beyanatından hareketle İmam Ali aleyhisselamın imameti ve velayeti ve Allah Resulü nezdindeki konumunu anlamış oluruz. Sözün devamında ise imametle ilgili olan Ehl-i Beyt meselesine değinmek istiyoruz. Gerçekte İmam Ali aleyhisselam ile Resulullah Efendimizin değerli kızı Hazreti Fatıma selamullah aleyhanın izdivacı ile birlikte tarihte eşine rastlanmayan emsalsiz bir aile kuruldu. Bu pak ve nurani ailede ise büyük ve tarih yazan insanlar yetişti, büyüdü ve her biri kendi çağında ve kendi devrinde İslam inancının hakiki koruyucuları oldu. İslam peygamberi bu pak ve mukaddes ve nurani aileden kendisinin ehli beyti şeklinde söz etti. Bu mükemmel insanlar vahiy mektebinde yetişti ve hiç kuşkusuz hiç kimse onlar kadar İslam peygamberine yakın olmadı.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyt fertlerini sürekli sever, sayardı. Bu özel ilgi ve bakış sadece duygusal ilişkiler ve akrabalık bağları yüzünden değildi. Ve asıl bu seçkin insanlarda toplanan sayısız ahlaki erdem ve fazilet yüzünden o hazret ehli beytinin üyelerini sevip sayıyordu. Öte yandan ehli beyt fertlerinin konumu Allah Resulü'nün son vasiyetinde onlardan Kur'an-ı Kerim'den sonra en değerli yadigarı olarak söz edeceği kadar yüce ve yüksekti. Nitekim Allah Resulü'nden geriye kalan ünlü hadise göre Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt birbirinden ayrılmaz ve birlikte beşeriyeti hidayete erdirir. İslam peygamberi bir vecizesinde Ehl-i Beyt'in kurtarıcı rolünü işaret ederek şöyle buyuruyor. Benim Ehl-i Beyt'im yıldızlar gibidir. Öyle ki insanlar onların yardımıyla deniz ve karada yolunu bulur ve karanlıktan ve sapkınlıktan kurtulur. Benim ehli beytime sığınanlar sapkınlıktan ve yok olmaktan ve ihtilaftan korunur ve onlara muhalefet edenler ihtilaflara sürüklenerek şeytan hizbine girer.
İslam peygamberinin Ehl-i Beyti hakkındaki tabirleri bu insanların ümmet için birer referans ve İslam dinini beyan etmekte eksen rol ifade edecek insanlar olduklarını ve bu büyük semavi dinde her türlü bid'at ve sapmayı önleyebileceklerini ortaya koyuyor. İslam dininde Müslümanların işleri ve beşeri camianın yönetimi herkesin eline düşmesi asla kabul edilemez. Kuşkusuz toplumun dini hidayetini ve önderliğini üstlenmek ve Resulullah'ın yerine geçmek isteyen insan, bakış, marifet, düşünce, bilim, davranış, pratik seyir ve benzeri özelliklerde Allah Resulüne çok yakın olması gerekir. Bu yüzden İslam peygamberi çeşitli etkinliklerde ve nerede şartlar uygun olursa Ehl-i Beyt'inin şanını ve makamını takdir ediyordu ve bu değerli insanların yüce konumunu hatırlatıyordu. İslam peygamberi Hazreti Ali aleyhisselam ve kızı Fatıma'nın evine gidiyor ve şöyle buyuruyordu. Selam olsun size ey nübüvvet Ehl-i Beyti ve böylece onları İslam ümmetine tanıtıyordu. Bu mesaj aynı zamanda tüm tarihe ve tüm beşeriyete verilen bir mesajdı ki insanlar onları tanısın ve yaşamlarında onları örnek alsın.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğütler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei, takva ve dindarlığın anlamı ve takvalı olmanın sonuçlarından söz ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Takva ne demek? Takva, yaygın olan yapılan tercümelere göre ki doğru da edilmiş, yani korkmak veya bizim sıradan tabirimize göre dikkat etmek. Örneğin derler ki falanca falancanın durumuna dikkat ediyor ya siz falancaya dikkat ediyorsunuz. Korkmak bu demek. Korkmak, dikkat etmek, takvanın anlamıdır. Yani Allah'a dikkat edin. Allahu Teala'dan korkun. Size doğru bir yol gösterilmiştir. Sorunlarla çevrelenmiş olan insan, hayatının muazzam bir hareketinde. Düşünün, tıpkı her köşesi mayın döşenen bir alanda bir yol açıyorlar ve diyorlar ki bu yol sağlık yoludur, güvenli yoldur. Buradan gidiniz. Doğru yol budur. Allah'a dikkat etmek, yani bu yoldan sapmamaya dikkat edin. Sağ sol olmayın, zira sorun yaşarsınız, size sorun oluşur. Eğer bu yoldan giderseniz, onun iyi sonuçlarına ulaşırsınız. Ki sonuçlarını hem Allah Kur'an'da mükerrer olarak çeşitli ayetlerde beyan etmiştir. Allah'tan korkup sakınıverin. Umulur ki esirgenirsiniz. İlahi rahmet, umulur ki kurtuluşa erişir. Felaha, refaha ve huzura yetişirsiniz. Felah, kurtuluş demek. Eğer takva olursa insana kurtuluş oluşur. Belki hidayete erirsiniz ki bazı ayetlerde var. Takva hidayete sebep olur. Takvaya uyduğunuz zaman sapan yollar önünüzden çekilir ve doğru yol sizler için aydınlanır. Eğer takva sahibi olursanız, Furkan'a sebep olur. O size Furkan, feraset nuru ve hidayet şuuru verir. Yani ayırt etme gücü. Bu çok önemlidir. Biz yaşamın tüm konularında doğru yolu, doğru olmayan yoldan, hakkı batıldan ayırt etme gücüne ihtiyacımız var. Takva ile Furkan kazanılır, ayırt etme gücü oluşur. Başka bir şey, kim Allah'tan korkup haksızlık ve ahlaksızlıktan sakınırsa ve Rabbine güvenip sığınırsa, Allah ona her türlü darlık ve zorluktan kurtaracak bir çıkış yolu açacaktır. Mahreç, yani çıkmazı kırmak. Eğer takva olursa çıkmaz olmaz. İşinizde çıkmaz olmaz. Eğer tüm alanlarda takvalı olursanız, riayet ederseniz, Allahu Teala'dan aynı istenilen şekilde korkarsanız, önünüze çıkmaz olmaz. Ve basiret de insana verir. Bunlar Kur'an'ın takva için vaatleridir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Hiç kimse. Allahu Teala'dan verdiği vaatlerde daha sadık kimse yoktur. Allahu Teala bir vaatte bulunduğunda gerçekleşir. Kesindir ve bunda şüphe yoktur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. İran Radyo Podcast. Bu bölümde sizleri bu diyarın kültür ve sanatının otantik ve kalıcı yönleriyle tanıştırmak istiyoruz. Bu miras hem görkemli hem de ilham vericidir ve meraklıları daha fazla araştırmaya teşvik edebilir. Bizden ayrılmayın lütfen. İran'ı Keşfet Podcast'imizin başka bir bölümünde sizlerle beraberiz. Son 3 bölümde bize eşlik ettiyseniz Sistan ve Belüçistan iline odaklandığımızı hatırlarsınız. Bu olağanüstü bölge derin bir tarihe, eşsiz bir coğrafyaya ve otantik insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu toprakların her köşesi kadim bir medeniyetin ve gurur verici bir mirasın anısını anlatır. Birçok araştırmacı Sistan ve Belüçistan'ı ilklerin toprağı olarak adlandırır ve bu iddialarını desteklemek için değerli kanıtlar sunarlar. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in Sistani lehçesi ve kelimeleriyle yapılan ilk çevirisinden biri Kufi hatla yazılmış ve Kur'an-ı Kuds adını almıştır. Rüstem Firdevsi'nin Şahnamesi'nde bahsedilen İran'ın ilk hamasi kahramanıdır. Sistan'da doğmuş ve bu topraklardan çıkmış bir kahramandır. İslam'dan sonraki ilk İran hükümeti Sistan'da Yakub-i Leysi Safvari tarafından kurulmuştur. Ebu Yakup Sistani Keşfil Mahcub adlı en eski Farsça nesil kitabının yazarıdır. İlk animasyon Sistan topraklarına ait olan şehri Suhte'de bulunmuştur. Arkeolojik kazılara göre en eski insan kafatası ameliyatı Sistan'daki şehri Suhte'de yapılmıştır. Zuraki adlı usturlabı icat eden ilk bilim adamı Sistanlı Ebu Said Sizci'dir. Ve dünyanın en eski tavla takımı Sistan ve Belüçistan ilindeki şehri Suhte'de keşfedilmiştir. Bu bölümde bu toprakların kültür ve sanatının otantik ve kalıcı yönleriyle sizleri tanıştırmak istiyoruz. Bu miras hem görkemli hem de ilham vericidir ve meraklıları daha fazla araştırmaya teşvik edebilir. Öyleyse Sistan ve Belüçistan halkının parlak hazinesinin başka bir köşesini keşfetmek için yeni bir yolculuğa bizimle katılın. Müziğin nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı konusunda araştırmacılar arasında görüş ayrılıkları vardır. Ancak kesin gibi görünen şey şu ki, insan konuşmayı ve sesi öğrenmeden önce müzik sanatını az çok tanıyordu. Çünkü ritimler, ezgiler ve hatta boğazından çıkan sesler müziğin doğuşu ve ortaya çıkışı yolunda atılan ilk adımlardır. Mezopotamya bölgesinden elde edilen nesneler ve eserlerin incelenmesi, müziğin insan kültüründeki geçmişinin M.Ö. 3. bin yıla kadar uzandığını göstermektedir. Müzik kelimesi Yunanca musike ve Latince musicus sözcüklerinden türetilmiştir. Farsça'da ise bu kelimeye karşılık olarak neva, ava, ahenk, terane veya surud denilmektedir. İran'ın en geniş ve en eski illerinden biri olan Sistan ve Beluçistan'ın geleneksel müziği, kadim İran kültür ve medeniyetinin farklı dönemlerini zihinlerde aydınlatan ve canlı tutan parlak bir meşale gibidir. Geleneksel ve dini müziğin yankısı, Sistan ve Beluçistan'ın kuzeyinden güneyine kadar bu toprakların cesur ve sınır bekçisi halkının duygularından doğan tatlı ve acı hatıraları hatırlatır. Sistanlı ve Beluç halkı, kuzey ve güney bölgelerinde zevk ve estetik anlayışlarından doğan yaratıcılık ve sanatlarıyla müzik alanında söyleyecek çok söze sahip olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Kadim bir medeniyetin ve eşsiz, köklü bir kültürün izlerini taşıyan ezgiler ve unutulmaz şarkılarla bu mirası yaşatmışlardır. En güzel irfani duyguları, en derin toplumsal acıları ve en coşkulu destansı hikayeleri Sistanlı ve Beluç sanatçılar müziğin diliyle ifade ederler. Sistan ve Beluçistan, İran'ın en çeşitli ve en şaşırtıcı müzik alanlarından biri olarak kabul edilir. Özel, zengin ve duygularla yüklü bir müzik ki hala birçok kişi için gizemli bir dünyadır. Bu ezgiler zaman içinde yalnızca Pakistan ve Hindistan'ın Beluçistan müziğinden etkilenmekle kalmamış, aynı zamanda bu bölgelerin müziğine de etki etmişlerdir. Karşılıklı bir etkileşim ki bu yörenin müziğinin bölgesel kültür alanındaki seçkin konumunu ortaya koyar. Beluç müziğinin doğduğu yer İran Şah kentidir. İran'ın farklı bölgelerine ait müzikler arasında Beluç müziği kendine özgü bir yapı ve nitelik taşır. Ezgisel ve ritmik çeşitliliği, tanınmış müzisyenleri ve diğer İran bölgelerindeki enstrümanlardan farklı dokulara ve yapıya sahip çalgılarıyla bu yörenin müziğine özel bir görünüm kazandırmıştır. Bu müziğin şiirlerinin çoğunun teması, sevgiliden ve memleketten uzak kalma ile duyulan özlemdir. Ancak medyada daha çok yayımlanan türleri, diğer müzik türlerine kıyasla daha neşeli ve halk arasında yaygın olan biçimlerdir. Beluç müziğinde yaylı, vurmalı ve üflemeli çalgıların çoğu kullanılır. Bu müzikte kullanılan enstrümanlar arasında qeyçek, banjo, rubab, temburek, döneli, doholek, kozek ve kenceri gibi çalgılar yer alır. Sistan müziğinde en önemli bölümü şarkı söylemi oluşturur ve buna seytek denir. Seytek genellikle iki beytlik biçimde icra edilir ve dört eşit ölçüdeki mısradan oluşur. Ancak bu mısralarda kafiye mutlaka aynı olmak zorunda değildir. Bu şarkılar konu bakımından oldukça çeşitlidir ve temsili, çiftçilik, çobanlık, betimleyici, göç, aşk, kinayeli, mizahi, savaşçı ve dini gibi kategorilere ayrılır. Bu türlerin her biri Sistan halkının günlük yaşamının, inançlarının ve duygularının birer aynasıdır. Beluçistan'da ise en belirgin müzik makamı liko olarak adlandırılır. Liko, Beluçistan'ın kuzey müziğinde en önemli ve temel şarkı olarak kabul edilir ve Beluçistan'ın orta ve güney bölgelerinde özellikle Mekran'da Zehiruk adlı şarkıyla eşdeğer ve eş anlamlı görülür. Liko'nun temel içeriği hüzün, ayrılık ve özlemin yansımasıdır. Bu nedenle birçok ninni, ağıt, iş şarkısı ve hatta bazı Beluç şarkıları yapısal ve niteliksel olarak bu makam temelinde şekillenmiştir. Liko yalnızca bir şarkı değildir. Çeşitli türleri vardır ve her türü belirli bir bölgeye, bir yaşam tarzına ve bazen de özel bir kabile ya da aşiretle bağlantılıdır. Liko'yu Beluçistan'ın en canlı müzik miraslarından biri olarak görmek mümkündür. Çünkü yüzyıllar boyunca bu toprakların insanların ruhunu ve özünü yansıtmaya devam etmiştir. Her ne kadar Beluçistan müziğinin geleneksel törenleri ve etnik adetlerle birleşmesi onun bugüne kadar korunmasını sağlamış olsa da geniş kapsamı nedeniyle birçok alt bölüme isim ve terime yol açmıştır ve tıpkı diğer İran milletlerinin müzikleri gibi özgün İran kültürünün ve İslami inançların birçok izini taşımaktadır. Beluçistan'da halk şarkıları halkın yaşamında özel bir yere sahiptir. Bu ezgiler yalnızca dini ve milli bayramlar gibi büyük kutlamalarda değil, düğün ve bebeğin doğduğu gün gibi ailevi törenlerde de güçlü bir varlık gösterir ve neşeli anları hoş melodilerle süsler. Beluç erkeklerinin kendilerine özgü bir müzik tarzı vardır ve çoğunlukla enstrüman eşliğinde icra edilir. Her bir parça ya da ezgiye genel anlamda tarz denir. Bu özgün müziğin icra edilmesi öteden beri sanatçılarını atalarından miras alan çalgıcılar ve şarkıcılara emanet edilmiştir. Bu geleneksel sanatçılara pehlivan unvanı verilir. Bu kelime iki unsurdan oluşur. Pehlev yani cesur ve bilge ve dan yani şarkıcı. Günümüzde Beluç pehlivanları müziği iki temel biçiminde icra ederler. Birincisi bölgenin yerel dilleri ve lehçeleriyle şarkı söylemek. İkincisi ise Farsça şarkı söylemektir ki halk arasında Parsivani adıyla bilinir. Bu iki yöntem yerel kültür ile ulusal miras arasında bir köprü gibi işlev görerek Beluçistan müziğini İran kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Sistan ve Beluçistan'ın geniş topraklarında sanatlar ve el sanatları da özel bir yere sahiptir. Bu alan yalnızca bu bölge halkının kültür ve kimliğinin bir yansıması olmakla kalmaz, aynı zamanda günlük yaşamda, istihdam yaratmada ve ailelerin geçimini sağlamada önemli bir rol oynar. Bu özgün sanatlar, bu yörenin çalışkan, sabırlı ve sanatkar ruhlu insanların karakterliğinden doğar ve en çok da köylerde kadınlar ve genç kızların ellerinde hayat bulur. Öyle kadınlar ki güçlü elleriyle kendi topraklarının kültürünü ve tarihini kumaşın dokusunda ve renkli ipliklerde ölümsüzleştirirler. Bu ilin en önemli el sanatları arasında Beluç nakışı yani Suzanduzi, halı ve kilim dokumacılığı, pul işi, hasır örücülüğü, çömlekçilik, mücevher yapımı, oymacılık, bir çeşit yün kilim olan pelas dokumacılığı, iplik nakışı olan hameduzi, geleneksel kumaş dokumacılığı ve yerel çalgı yapımı yer alır. Bu sanatların her biri bu bölge halkının yaşamından özgün ve kadim bir hikaye anlatır. Bu el sanatları arasında zarif desenleri ve çeşitli renkleriyle Beluç nakışı yani Suzanduzi, Beluç kadınlarının duygularını ifade etmek için sessiz bir dil olarak kabul edilir. Sistan halı ve kilimleri ise bu bölgenin yaygın hayvancılık geleneğine dayanarak şekillenmiş ve göz alıcı motifleriyle özel bir ün kazanmıştır. Pul işi, düğün törenleri ve ulusal kutlamalarda kullanılan neşe ve şenliği yansıtan bir süsleme biçimidir ve giysiyle kumaşlara ayrı bir güzellik katar. Geleneksel çömlekçilik, modern araçlar kullanılmadan el emeğine dayanarak bu kadim toprakların tarihine kök salmıştır. Hasır örücülüğü ise yabani ve çeşitli hurma ağaçları kullanılarak evlere ve yerel pazarlara doğal ve özgün bir görünüm kazandırır. Bu el sanatları yalnızca bir meslek ya da eğlence değil, değerli bir miras ve kültürel bir sermayedir. Sistan ve Beluçistan halkının sonsuz yaratıcılığı ve doğayla, tarihle kurdukları derin bağı gözler önüne serer. 2017 yılında Dünya El Sanatları Konseyi, Sistan ve Beluçistan'daki tarihi Kelpuregan köyünü Dünya Seramik Köyü olarak tescil etti. Bu, il için büyük bir onurdu. Zira Kelpuregan, İran'ın bu küresel listeye giren ilk köyü oldu ve o tarihten itibaren Canlı Seramik Müzesi adıyla anılmaya başlandı. Bu kadim köyün adı, bölgeye özgü bir tür şifalı bitki olan Kelpure'den alınmıştır. Kelpuregan'da Beluç kadın sanatçıları hiçbir modern araç ve ekipmana ihtiyaç duymadan güçlü elleriyle binlerce yıllık tarih ve kültürün yadigarı olan seramik eserler üretirler. Kelpuregan seramiği 7000 yılı aşkın geçmişiyle yalnızca bir sanat değil, uzak geçmişin canlı bir anlatımıdır. Doğadan, inançlardan ve bu toprakların ritüellerinden ilham alan motif ve desenlerle süslenen bu kaplar, adeta bu bölgenin tarihini gözler önüne serer. Kelpuregan'da çömlekçilik sanatı kadınlara özgürdür. Çünkü bu bölgedeki erkekler çoğunlukla tarımla meşguldür. Ev tipi çömlek atölyeleri öteden beri kadınların sanatkar elleriyle kurulmuş ve hala aynı şekilde faaliyet göstermeye devam etmektedir. Bu atölyelerin geçmişi, çömlek ustalarının henüz çark kullanmadığı dönemlere kadar uzanır. Bu nedenle köydeki tüm seramik ürünler hala geleneksel yöntemlerle ve el yardımıyla üretilmektedir. Kelpuregan'ın her bir seramik parçası değerli bir belge gibi insanın toprakla, doğayla ve kültürel mirasıyla kurduğu derin bağın hikayesini anlatır. Kuşaktan kuşağa aktarılan ve özgürlüğü ile estetik güzelliğini koruyan bir sanat. Bu seramikleri büyüleyici kılan şey onların mitolojik ve tarihi görünümleridir. Çünkü yapım sürecinde hiçbir sır kullanılmaz. Her şey sade ve özgündür. Beluç kadın sanatçıları binlerce yıllık desenleri elleriyle seramiklerin üzerine işlerler. Geometrik ve soyut motifler sanki tarihin derinliklerinden bugüne kadar yolculuk etmiş gibidirler. Süsleme için doğal bir boya kullanılır. Kahverengi ya da siyah renkte olan bu boya, titok adı verilen bir taşın su içinde çözülmesiyle elde edilir. Bu taş bölgenin doğasında özellikle Açarkehuran tepesinde bulunur. Bu desenler arasında en çok Sistan ve Beluçistan doğasını izleri görülür. Hurma ağaçları, çiçekler, dalgalar ve sade hayal gücünü harekete geçiren motifler. Kadınlar kendi zevk ve hayal güçleriyle yalnızca kibrit çöpü gibi basit bir araç kullanarak bu sembolleri seramiklerin üzerine işlerler. Ardından bu eserler fırına girmeye hazır hale gelir. Ortaya çıkan kap ise yalnızca işlevsel bir nesne değil, kültürün ve yaşamın bir anlatımıdır. Bu kaplar üzerinde yapılan deneyler fazla su minerallerini emmenin yanı sıra bu seramiklerde su saklamak ya da yemek pişirip servis etmek vücutta demir emilimini arttırmakta olduğunu göstermiştir. Bu kaplar fırına girmeden önce oldukça açık renklidir. Ancak fırınlama işleminden sonra tamamen değişerek canlı bir turuncu rengine dönüşür. Bu kapları kullanırken bilmeniz gereken önemli bir nokta var. kelpudegan seramiklerini ilk kez kullandığınızda onları ellediğinizde elleriniz siyah renk alabilir. Şaşırmayın ve aldığınız üründen şüphe etmeyin. Unutmayın ki kelpudegan seramiğinin en büyük avantajlarından biri içinde hiçbir endüstriyel madde bulunmamasıdır. Bu seramikler sırsızdır ve bu nedenle ilk temas sırasında titok boyası elleri biraz siyaha boyayabilir. Yapmanız gereken tek şey kabı bir kez suyla ıslatmaktır. Böylece boyanın ele bulaşması engellenir. Sonrasında elinizde binlerce yıllık tarihten gelen kokusu, rengi ve güzelliğiyle her kullanımda sizi büyüleyen bir kap olur. Sistan ve Belüçistan halkının sanata ve güzelliğe olan ilgisi, onları her canlı ve cansız varlığa estetik bir dokunuş katmaya yöneltmiştir. Bu nedenle dokuma sanatları sayıca çok ve çeşitli olmalarına rağmen her biri kendi ölçüsünde nadir ve elbette ki oldukça sevilen el sanatlarıdır. Belki bu el sanatı adını daha önce duymamışsınızdır. Ya da duymuş olsanız bile mahiyetine pek aşina değilsiniz. Xolakbafi olarak bilinen bu sanat, Sistani lehçesinde Tegerbafi ve Beluç lehçesinde Sisbafi olarak adlandırılır. Farsça'da ise bu sanat hasır örücülü anlamına gelir. Bu kadim sanat, yanık şehir, Şehre Suhte kadar eski bir geçmişe sahiptir ve öteden beri Sistan ve Belüçistan halkının yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu hasır yalnızca basit bir el işi değil. Doğayı en güzel biçimde hizmete alan halkın kültürünü, kimliğini ve becerisini simgeleyen bir göstergedir. Xolakbafi'nin ham maddesi kamış saplarıdır. Bu sanatta yöresel dilde gis olarak adlandırılan hurma ağacının çevresindeki lifler ve bazı türlerinde yabani hurma ağaçlarının yaprakları da kullanılır. Sistan ve Belüçistan'da hasır örücülüğünün en önde gelen merkezleri arasında Hacı Dağı'nın çevresindeki köyleri, Zabul Şehristanı, Nikşehr, Saravan ve Serbaz Şehristanları sayılabilir. Xolakbafi gibi kadim bir sanatın yanı sıra Sistan ve Belüçistan'da yer yaygısı üretimi de uzun bir geçmişe sahiptir. Özellikle bu bölgenin halıları dünya çapında ün kazanmıştır. Pek çok kişi Sistan halısını tarihin ve doğanın çocuğu olarak tanımlar. Eskimeyen nadide bir mücevher gibi. Her bir ilmeği ve dokusu bir düş ve hayal sahnesidir. Mitolojik kültürden esinlenmiş motiflerle bezeli, sanatçıların zarafeti, zevki ve dehasıyla yoğrulmuş bir birleşimidir ki, onların yaratıcılığı bugün bile hayranlık uyandırmaktadır. Sistan halıları, geometrik desenler, kırık çizgiler ve sadeleştirilmiş hayvan ve bitki motifleriyle doludur. Bu unsurlar ise günümüzde sanat dünyasında soyutlama, deformasyon ve modern stiller olarak tanımlamaktadır. Sanki Sistanlı sanatçılar binlerce yıl önce bu sanat akımının eşsiz öncüleriydi. Tarihsel açıdan Sistan halıları üç döneme ayrılır. Tarihi halılar, orta dönem halıları ve yeni dönem halıları. Kadim ve tarihi halılar İskit dokumalarıyla bağlantılıdır ve Türk düğümüyle tanınır. Bu da onları dünyanın en eski halısı olan Parisik halısıyla açıkça ilişkilendirir. Bu halılarda hakim renkler lacivert, türkuaz, sarı ve kırmızıdır. Desenleri ise kareli, iki kareli, kareli kareli, vazolu ve ağaçlı motiflerden oluşur. Orta dönem halıları Fars düğümüyle dokunur ve renk paletleri kadim halılara benzerlik gösterir. Bu gruba ait desenler daha çok orman tarzı, Golgandani, Madadhani ve Abgabi gibi stillerle tanınır. Yeni dönem halılar da Fars düğümüyle dokunur ve Muharramat ile Leçek Törenci gibi motifleri içerir. Sistan ve Beluçistan elinin halı dokuma sanatı da bu bölgenin diğer el sanatları gibi yalnızca halkın günlük yaşamının bir parçası değil. Aynı zamanda İran tarihinin, kültürünün ve sanatının bir aynasıdır. Bu sanat köklü bir geçmişe dayanır ve günümüz dünyasında hala canlı ve etkileyici bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Böylece Sistan ve Beluçistan'ın ezgileri ve motifleri arasında yaptığımız başka bir yolculuk sona eriyor. Öyle bir diyara yapılan yolculuk ki, müziği ve el sanatları yalnızca halkının sanat ve estetik anlayışının bir yansıması değil, aynı zamanda uzak geçmiş ile bugünün arasında bir köprüdür. Huzun dolu Likko'dan yaşam dolu siteklere, Kelpurega'nın kadim seraminden Sistan'ın efsanevi halılarına kadar her biri aşkın, inancın, emeğin ve yaratıcılığın ölümsüz bir hikayesini anlatır. Umarız bu anlatı sizi bu diyarın ihtişamı ve güzellikleriyle daha yakından tanıştırmış ve İran'ın bu köşesine seyahat etme isteğinizi her zamankinden daha fazla arttırmıştır. Bir sonraki podcast bölümümüzde yine Sistan ve Beluçistan'a döneceğiz ve bu ilin tanımının son bölümünde minyatür dağlar, Lipar göleti ve diğer büyüleyici cazibe merkezlerinden söz etmeye çalışacağız. O zamana kadar iranradio.ir adresindeki İran Radyo web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bize eşlik edebilir, görüş ve önerilerinizi göndererek bu yolculuğun devamına katkıda bulunabilirsiniz. Yeni bir ezgi ve başka bir İran anlatısıyla yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.